Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Safa Kaya ile birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 3419 ve 312 463 3421 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir ve sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Kurra Hafız, Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlayalım. Hocamız bugün İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyacak. Kur'an tilavetinin ardından da sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün yine çok güncel bir konuyu, herkesin ilgini çekeceğini düşündüğümüz bir konuyu, nazar yani göz değmesi konusunu ele almak istiyoruz. Nedir nazar? Dinde bir yeri, bir hakikati var mıdır? Yoksa sadece bir inanıştan, aldanıştan mı ibarettir? İşte bu konuda yoğunlaşmak istiyoruz bugün. Dilerseniz konuya Hazreti Peygamber'in hayatından bir örnek vererek başlayalım. Allah Resulü ile ashabının seyahatlerinden birinde Cuhfe yakınlarında Harar denilen bir yerde sahabilerden Sehl bin Huneyf kıyısında bulundukları derede yıkanmak istedi. Sehl vücut olarak gösterişli bir kimseydi. O sırada sahabilerden biri onu öven sözler söylemişti. Ve hemen ardından Sehl olduğu yere yıkılıverdi. Ne başını kaldırabiliyor ne de ayağa kalkabiliyordu. Muhtemelen nazar değmişti kendisine. Peygamber Efendimiz duruma çok üzüldü ve neden biriniz kardeşini öldürüyor? Beğendiğiniz bir şey gördüğünüzde ona mübarek olması için hayırla dua edin buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Arapça asıllı bir kelime olan nazar, bakış ve görüş demek. Türkçe'de daha çok göz değmesi veya bakmak suretiyle maddi ve manevi bir etki meydana getirmek anlamına gelir göz değmesi. Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa olarak takdim edilen Hazreti Yusuf'un hikayesini bilmeyeniniz yoktur. O Mısır'a vezir olur ve bir süre sonra kuraklık her yanı kasıp kavurur. Herkes gibi onu kuyuya atan kardeşleri de Yusuf'un kapısına muhtaç olurlar. Hazreti Yakup boylu poslu ve güzel giyimli oğullarını ikinci kez Mısır'a gönderirken onlara gerek güvenlik açısından bir tehlike doğmaması, gerekse kem gözlere maruz kalmamaları için şehrin değişik kapılarından girmelerini tavsiye eder oğullarına. Yusuf suresindeki nazarın varlığına işaret ettiği belirtilen bu olay dışında Kur'an'da Kalem suresinin 51. ayetinde de göz değmesinin gerçekliğine değinilir ve o inkar edenler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle deviriveceklerdi buyurulur Kalem suresi 51. ayetinde. Müfessirlerin çoğunluğunun beyanına göre müşrikler Peygamber Efendimiz'e olan kin ve haset dolu bakışlarıyla onu adeta yok etmek istiyorlardı. Ayrıca Felak suresinde ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım denilerek Allah Teala hasetçinin şerrinden zatına sığınılmasını emretmesiyle nazar arasında bir ilgi söz konusudur. Değerli dostlar, böylece konumuza kısa bir giriş yapmış olduk. Dilerseniz şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Sami Özer güzel aşık diyecek. İlahi arasından sonra da programımıza konuyla ilgili sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Güzel aşık
gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Baldan tatlıdır, doyamazsın demedim mi? Muhabbet baldan tatlıdır, doyamazsın demedim mi? Bir Sultan Ali Şahımız Hakk'a ulaşır. Katarımız uyamazsın demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? 12 imam katarım. Uyamazsın demedim mi? 12 imam katarımız uyamazsın demedim mi?
Facebook Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza nazarın hakikati var mıdır sorusunun cevabıyla devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de dolaylı olsa da varlığına işaret ediliyor nazarın. Kalem suresi 51. ayetini, Felak suresini ve Yusuf suresindeki ayetlere değindik biraz önce. Bunlardan başka Müslim ve Ebu Davud adlı iki hadis kitabında geçen göz değmesi gerçektir. El aynu hakkun, göz değmesi gerçektir hadisi de bunu göstermektedir. Önemli olan onu bizim sağlıklı bir şekilde anlamamız. Çünkü halk arasında nazar bir takım yanlış anlamalar ve hurafelerle iç içe geçmiş bir olgu olarak çıkmakta karşımıza. nazarın Batı kültüründeki yeri nedir diye bir başka soru var önümüzde. Nazarın Batı kültüründeki yeri nedir? Değerli dinleyicilerimiz, Batı'da psikokinezi ismiyle anılan nazar, metapsişik veya parapsikolojik, yani insanın normal sınırlar dahilindeki duyuş, düşünüş ve davranışlarını aşan olaylardan biri olarak kabul edilir. Mahiyeti, nasıllığı tam olarak anlaşılamayan bir olay olarak nazar ya yalnızca fiziksel ya da maddi dünyanın gerçeklerine dayalı pozitivist bakış açısına sahip bilim adamları tarafından pek kabule şayan görülmemektedir Batı'da. Nazar Batı'da tıbbi açıdan genel olarak insan gözünden çıkan ışınların dikkatle ve kıskançlıkla bakış esnasında yoğunluk kazanması ve bu yoğun ışınların karşı organizmanın atomlarının çalışma düzenine etkisi şeklinde açıklansa da çoğu tıp doktoru tarafından bir hastalık olarak kabul edilmez. Bu görüşü bir daha tekrar etmek istiyorum. İnsan gözünden çıkan ışınların dikkatle ve kıskançlıkla bakış esnasında yoğunluk kazanması ve bu yoğun ışınların karşı organizmanın atomlarının çalışma düzenine etkisi şeklinde açıklansa da Batı'da çoğu tıp doktoru tarafından bir hastalık sebebi olarak kabul edilmez. Fakat yine de Batı'da da parapsikolojisiyle ilgilenen bilim adamları nazarı bilimsel açıdan incelemeye değer görmüşlerdir. Peki nedir nazarın sebebi? İşte bu soru önemli. Nazarın asıl kaynağı haset duygusudur. Nazarın dozajında haset duygusunun şiddeti çok önemli. Haset duygusu ne kadar şiddetli olursa nazarın gücü de o kadar şiddetli olur. Halk arasında da yaygın olan nazar haktır ve deveyi kazana, insanı mezara koyar sözü nazarın toplum nezdinde ne kadar güçlü bir olgu olduğunu göstermektedir. İşte çok güzel bir soru daha var önümde. Hazreti Peygamber'in nazara karşı tutumu ve uygulamaları nasıldı diyor bir dinleyicimiz. İşte asıl önemli olan da bu bizim için. Değerli dinleyicilerimiz, ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Allah verdiği her hastalığın şifasını da yaratmıştır. Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Allah verdiği her hastalığın şifasını da yaratmıştır buyuran Peygamber Efendimizin nazarın, yani kötü niyetli bakışların etkisiyle ortaya çıkan hastalıkların tedavisine kayıtsız kaldığı düşünülebilir mi? Kur'an'ın ve izâ merittu fehuve yeşfî, hastalandığımda bana şifayı veren Allah'tır. Şuara 80. ayettir. Hastalandığımda bana şifayı veren Allah'tır anlayışına uygun olarak nazar değmesine karşı yüce yaratıcıya sığınmayı öğütleyen Peygamberimiz aynı zamanda Kur'an'dan belirli sure yahut ayetlerin okunmasını tavsiye etmiş ve kendisi de bunu uygulamıştır hayatında. Buna şu örneği verebiliriz. Cafer bin Ebu Talip Mu'te'de şehit düştüğünde geriye 3 yetim bırakmıştı. Allah Resulü aileyi ziyarete gittiğinde bir defasında anneleri Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Esma, "Bir ihtiyacımız yok ey Allah'ın Resulü. Ancak onlara çabuk nazar değiyor diye çocuklar için yardım istedi Peygamber Efendimiz'den. Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, yani onlara oku buyurdu. Peygamber Efendimiz kendi torunları Hasan ve Hüseyin için de dua etmiş. Allah'ım, en mükemmel sözleriyle, Allah'ın en mükemmel sözleriyle sizi şeytanlardan, zararlı şeylerden ve kötü bakışlardan korumasını ondan niyaz ederim diyerek yüce Allah'ın korumasına havale etmişti torunlarını Peygamber Efendimiz. Cinlerin şerrinden ve göz değmesinden Allah'a sığınıp değişik dualar okuyan Peygamber Efendimiz, Felak ve Nas sureleri indirildikten sonra diğer okuduklarını bırakmış ve sadece bu sureleri okumaya başlamıştır nazara karşı. Felak ve Nas sureleri indirildikten sonra diğer okuduklarını bırakmış ve sadece nazara karşı bu sureleri okumaya başlamıştır. Kul e'udü bi rabbil felak ve kul e'udü bi rabbin nas sureleri. Bir dinleyicimiz de nazara karşı dua ve Kur'an okunması dışında nazar boncuğu taşımak, at nalı ve kafası asmak yahut kurşun dökmek gibi adetler konusunda neler söylersiniz diyor. Değerli dostlar, söyleyeceğimiz şudur. Nazar boncuğu taşımak, at nalı ve at kafası asmak yahut kurşun dökmek gibi uygulama ve adetleri İslam dini uygun bulmamış ve bunları meşru görmemiştir. Birçok hadiste gerek insanların gerekse hayvanların boyunlarına nazarlık türünden nesnelerin asılması yasaklanmıştır bizzat Peygamber Efendimiz tarafından. Hazreti Peygamber dinimizin bu emrini bilerek bu tür uygulamaları bile bile uygulamaya devam edenlerin kendisinden uzak olduklarını, ve Allah'ın korumasından da mahrum kalacaklarını söylemiştir. Gördüğünüz gibi insanlar bir şeylerin zararından korunacağım derken bizzat kendileri kendilerine böyle uygulamalarla zarar vermektedirler. Deriz ki şifayı veren Allah'tır ve buna inanılmalıdır. Dolayısıyla nazardan korunmak için yapılacak en güzel şey Allah'ın ayetleri ve dua ile yardım dilemektir Allah'tan. Bu vesileyle söyleyelim. Hakikatte hocalıkla hiçbir ilgisi olmayan ancak hoca unvanı altındaki insanların zaaflarından çıkar sağlayan kimse faydalanıyorlar ve bu kimselere insanlar giderek onlardan şifa umuyorlar. Bu yanlış bir tutum. Zaten gerçek hocaların böyle bir istismara kalkışması asla söz konusu olamaz değerli dinleyicilerimiz. Nazar konusunu ele aldığımız bugünkü sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken sonuç olarak şunları ilave etmek istiyorum. İnsanların başkasına ait bir güzellik veya imrenilecek bir durum gördüğünde vereceği tepki büyük önem arz etmekte. Kişi bu tepkisini haset dolu bakışlarla ifade ettiğinde son derece olumsuz bir tabloyla karşılaşılabilir. Öyleyse beğenilen, övgüye layık bir şey görüldüğünde onu haset etmemeli ve o şeyin mübarek olması için maşallah diyerek dua etmeli. Dolayısıyla sonuç olarak ve tekraren diyebiliriz ki nazar bir gerçektir. Bu gerçekliğin olumsuz sonuçlar doğurması ise önemli ölçüde haset duygusundan kaynaklanmaktadır. Şunu da asla unutmamalı. Rabbimiz dilemezse kimse bir başkasına zarar veremez. İşte bu sebeple biz وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım diye dua eder ve Allah'a sığınırız her daim. Son sözümüz de budur. Rabbim bizleri her türlü kötülükten ve şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Her işinizde size yardım eylesin ve sizleri hayırlı her türlü işinizde muvaffak eylesin inşallah. Amin. Değerli dostlar, bir ilahi arası daha verelim. Sami Özer "Ya Allah" diyecek. İlahi arasından sonra da sizden gelen soruların cevaplarıyla programımıza devam edelim.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını nasıl gerçekleştirdi diye soruyor. Olabildiğince kısa bir şekilde arz etmeye çalışalım. Zira veda haccı konusu önemli ve tabii uzun da bir konu. Veda haccı şu şekilde gerçekleşti. Hicretin 10. yılında yani 632 yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için hazırlanmaya başladı. Bunu Müslümanlara da duyurarak onların da hazırlanmaları istedi. Onunla birlikte hac etmek isteyenler Medine'de toplandılar. Hazreti Peygamber 22 Şubat 632 Cumartesi günü yanında eşleri ve kızı Fatıma ile birlikte Medine'den hareket etti. Yanına kurbanlık 100 deve almıştı. 100 adet deve almıştı. Zülhuleyfe'ye vardığında seferi olarak 2 rekat namaz kıldı ve aynı gün burada ihrama girdi. 4 Zilhicce tarihinde, yani bayramdan bir hafta evvel kuşluk vakti Mekke'ye ulaştı. Kabe'yi tavaf edip 2 rekat namaz kıldı ve Safa ile Merve arasında sa'y etti. Yani haccının umresini yaptı Peygamber Efendimiz. Veda haccı süresinde Mekke'nin Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda konakladı. Terviye günü, yani Kurban Bayramı Arefe'den bir önceki gün Mina'ya hareket etti. Geceyi de burada geçirdi. Ertesi sabah, yani Kurban Bayramı Arefe günü sabahı, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar burada kaldı. Mina'da kaldı. Sonra buradan hareket edip Müzdelife'den geçerek Arafat'ta konakladı. Günlerden cuma idi. Zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi ve meşhur veda hutbesini okudu. Bir ezan okutarak ayrı ayrı kametle öğle ile ikindiyi birlikte cemi takdim ile kıldı. Bundan sonra kıbleye dönüp akşama kadar dua ile meşgul oldu. Arafat'tayken kendisinin ilahi tebliğ görevinin tamamlandığını belirten şu ayet-i kerime nazil oldu. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıtu lekumul İslam'a dina. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Maide 3. ayetidir bu. Bu ayet nazil oldu. Hazreti Peygamber o gün güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrıldı ve Müzdelife'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla birlikte yatsı namazını birleştirerek cem-i tehir diyoruz biz buna. Akşamı 3, yatsıyı da 2 rekat olarak aynı şekilde tek ezan ve her namaz için ayrı kametlerle kıldırdı. Geceyi Müzdelife'de geçirdi. Ertesi sabah, yani bayramın birinci günü sabah namazını Müzdelife'de kıldı. Daha sonra Cemre-i Akabe'de ufak taşlardan 7 tane attıktan sonra Mina'ya gitti. Burada yine deve üstünde bir konuşma yaptı. Burada kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü ömrünün her yılı için bir deve hesabıyla bizzat kendisi başında bulunarak kurban olarak kestirdi. Diğer develerin kurban edilmeleri için de Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Kurban etinden bir parça yiyen Efendimiz geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Daha sonra tıraş olup ihramdan çıktı. Sonra Kabe'ye gidip ziyaret tavafını yaptı ve öğle namazını kıldı. Tekrar Mina'ya dönerek bayram günlerini burada geçirdi ve bu günlerde diğer taşlama görevlerini de yerine getirdi. Bayramın ikinci günü Mina'da Müslümanlara üçüncü konuşmasını yaptı. Bayramın beşinci günü Mina'dan tekrar Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan sonra tekrar Medine'ye döndü. Bu Peygamber Efendimizin ilk ve son haccı oluyordu. Rabbim cümlemize de hacca gitmeyi, Kabe'yi tavaf etmeyi, Arafat'ta vakfe yapmayı ve diğer hac görevlerini yapmayı nasip eylesin inşallah. Bizleri Efendimizin şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.